Merhabalar, bugün 15 Nisan 2021 Perşembe, Nöbetçi Editör programında karşınızdayız. Türkiye ve dünyadan gelişmelere bir göz atmaya çalışacağız. Tabii dünyadan gelişmelere bakacağız ama asıl Türkiye saatler geçmiyor ki yeni bir gelişme olmasın. Bir son dakikayla karşı karşıya kalmayalım. Bildiğiniz gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çok değil daha hemen birkaç gün önce Ahmet Altan ve onun gibi bazı isimlerle alakalı hak ihlali olduğu yönünde bir karar vermişti. Ve bunu da ta 4 yıl sonra karara bağlamıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kadar gecikmeli kararlar verilmesi ayrı bir tartışma konusu ama hemen arkasından dün itibariyle Ahmet Altan serbest bırakıldı. Biliyorsunuz neredeyse 1500 gün kadar önce Ahmet Altan Türkiye'deki o hepimiz tarafından malum olan konular üzerinden ona da değişik gerekçelerle gözaltına alıp sonra tutuklamışlardı. Sonra bir ara bıraktılar. Ancak Ahmet Altan yazmaya çizmeye devam etti. Üzerinden bir hafta geçmeden bir kez daha hemen bir karar daha verip Ahmet Altan'ı tekrar hapse atmışlardı. Şimdi de onun üzerinden neredeyse bir yıla yakın zaman geçti. Ve Ahmet Altan'ı dün itibariyle yeniden bıraktılar. Umarız bu kez artık tamamen özgürlüğüne kavuşmuş olur. Dünyaca ünlü bir yazar, bütün dünyada takip ediyor. Şimdi özgürlüğüne kavuştu ve artık bundan sonra Ahmet Altan hiçbir şey yapmayıp ömrünü sadece dinleyerek geçirse bile tarihe geçmiş bir özgürlük savunucusu olarak karşımızda bir entelektüel olarak duruyor. İşte ailesiyle buluştu. Burası muhtemelen kendi evinin girişi, apartmanının girişi. Artık ailesine kavuştu. Onlarla birlikte poz veriyor. Ondan önce de avukatıyla birlikte bir pozu vardı. Hapishaneden çıktı. Yoldayken evine doğru giderken de bu pozu. İşte görüyorsunuz evinde artık ailesine kavuşmuş durumda Ahmet Altan. Ama yazıları, kitapları, gazetedeki çalışmaları herkes tarafından malum. Ahmet Altan hapishanedeyken de hiç durmadı. Kitaplar yazdı. O kitapları Avrupa'da basıldı. Türkiye'de pek çok insan bu kitaplara ulaşabildi ya da ulaşamadı. Ancak dünya bir entelektüel olarak Ahmet Altan'ı takip etmeye devam ediyor. Çıktıktan sonra hakkında onun duruşu ve özgürlüğü hak etmesiyle alakalı savunanlar olmasıyla birlikte özellikle trollerin başını çektiği ekipler onu karalamaya daha önceki yaptığı işlerle ilgili hapishaneden çıkmasını eleştirmeye çalışanlar da var olmaya devam ediyorlar. Ancak onlar zaten her zaman varlar. Onlar özgürlükleri istemeyenler, insanlar hapishanelerde çürüsün diyenler, fikirlerini paylaşmasın diyenler, kendi karanlık ve kendi dört duvarların arasında, kendi dünyalarında yaşamayı tercih eden insanlar, herkesin de böyle olmasını istiyorlar. Ahmet Altan bir örnek, bir sembol. Türkiye'de hapishaneye girenlerin dünyanın öğrenmesi anlamında bir sembol. Duyarlılığı ve insanlığı hepimiz tarafından görüldü. Bakın şurada bu tahliye edilmesinde bir önceki tahliye edilmesindeki görüntüler bunlar. O zaman tahliye edildiğinde çok güzel bir söz söylemişti. Bilmiyorum bunun sesini açmamızda bir mahsur var mı arkadaşlar? Kendisi hapishaneden çıkarıldı ancak kendinden çok içeride kalan diğer insanları düşünmüştü. Burada tam olarak da şunları söylüyordu. Evet tahliye edilmeme tam olarak sevinemedim. Çünkü öteki çocuklar yani içeridekiler hala hapishaneden çıkmayı bekliyorlar. Dolayısıyla da bir anlamda üzgünüm, tahliye kararıma üzgünüm demişti Ahmet Altan. İşte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararından hemen sonra da çıkarmış oldular. Hala yüzün üzerinde gazeteci hapishanede dört duvar arasında tutulmaya devam ediyor. Sadece yaptıkları gazetecilikten dolayı. Bunlardan bir tanesi de Samanyolu Yayın Grubu'nun başkanı Hidayet Karaca. Hidayet Karaca'yı 6,5 yıl olan bir sürede, 7. yıldayız şu anda. 2014 yılının Aralık ayında hapishaneye aldılar ve o gün bugündür de dört duvarın arasında tutmaya, hatta hücrede tutmaya devam ediyorlar. En son siz de görmüşsünüzdür belki, geçen hafta bakanların imzasıyla bazı resmi gazetede yayınlanarak bazı isimlerin mal varlıklarına el koyuldu. 2014 yılı aralığı demiştim. Bakın ondan sonra Türkiye ta 2016'da bir darbeyle karşı karşıya kaldı. Hepiniz biliyorsunuz nasıl bir kurmacayla karşı karşıya olduğumuzu. Arkasından bir sürü olaylar yaşandı. On binlerce insan hapishanelere dolduruldu. Bazıları çıktı, bazıları hala durmaya devam ediyor. Hidayet Karaca ama hiç aralarında en uzun süredir hapishanede olanlardan bir tanesi. Sadece orada durup beklemekten başka yapabileceği bir şey yok. Ancak nasıl bir hırsla ona karşı doldularsa mal varlığına el koymanın yanı sıra dün itibariyle Hidayet Karaca'nın emekli maaşına da belki ailesinin hayatını devam ettirmesine yardımcı olacak emekli maaşına da el koydular. İşte bir taraftan böyle göstermelik diyebileceğimiz bazı insanları özgürlüklerine kavuştururlarken öbür taraftan Hidayet Karaca gibi daha onlarca hatta yüzlerce veya on binlerce diyebileceğimiz hepsini sayarsak insanların özgürlüklerini ellerinden almaya, onları parmaklıkların arkasında tutmaya devam ediyorlar. Türkiye bunları maalesef tartışıyor. Burada yaşadığım ülkede bir haber dinliyordum. Böyle Bitcoin ile alakalı tartışmalar yaşanıyor. Bitcoin'in geleceği vesaire konuşuyorlardı. Orada işte dünyanın ileride tabii ki dünyada ileride bu tarz şeylere ihtiyaç olacak. Düşünsenize Türkiye gibi bir diktatörlük olan ülkede insanlar nasıl normal para kullansın? Onlar da Bitcoin'e geçmek isteyeceklerdir gibi şeyler söylediler. Bunu şundan söylüyorum. Dünyanın bir ülkesinde eğer diktatörlük ve baskıcı bir yönetimden bahsediliyorsa artık birkaç ülkeyle birlikte belki de hemen Kuzey Kore'nin arkasında maalesef Türkiye'den bahsediyorlar. Bu acı tabloyu da bilmemiz lazım. İşte bu hapishanedeki gazeteciler, hapishanedeki masum insanlar, Meriç Nehri'nde ölenler, ülkeyi terk etmek isteyenlerin yaşadıkları dramlar bütün dünya görüyor. Ve kafalarında da Türkiye ile ilgili böyle bir algı oluşuyor. Konuşacağımız çokça konu var. Böyle son dakika gelişmelerini de biraz da değerlendirmeye çalışacağız. Biliyorsunuz Perşembe günleri son birkaç haftadan bu yana Profesör Doktor Ercan Ekmekçioğlu hocamızla birlikte oluyoruz ve birlikte olup bitenleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Hocam merhabalar.
Merhabalar Metin Bey.
Ben size şimdi günaydın diyeceğim. Benim saatimle sabah saat 9 burası, 9 çeyrek. Sizde herhalde 3 mü geçiyor hocam?
3:30'a geliyor, evet.
Evet, 3.16 sizde. Şimdi hocam isterseniz hemen bir sıcak gelişmeyle başlayalım. Merkez Bankası yani bu konuya gireceğim de trajikomik bir durum. Bir önceki Merkez Bankası Başkanı pat diye adam faizi 2 puan çıkardı. Arkasından hemen aldılar. Gerekçe açıklamadılar ama her şey ortadaydı. Daha faiz kararı çıkmadan bir gün sonra Yeni Şafak gazetesi kim sana bu gücü veriyor? Nereden alıyorsun da Türkiye'yi böyle kimin piyonusun, oyuncusun diye kocaman bir manşet attı. O manşetin hemen arkasından Merkez Bankası Başkanı faizi %19'a çıkardığı için görevden alındı. Biz de dedik ki herhalde bu 19'dan 9'a falan düşürecekler. Artık Türkiye'de faiz maiz bitecek zannettik. Bir başka kişiyi getirdiler, başkan olarak koydular. Üzerinden bir ay geçmedi. Onlar da dün bir karar açıkladılar. Buyurun onu konuşalım.
Evet. Yani şöyle söyleyebiliriz. Merkez Bankası'nın bu faizi sabit tutmuş olması çok sürpriz olmadı. Ha, ben daha önceki programlarımızda da sorulduğunda şunu söylemiştim. Madem ki iddia faizlerin yükselmesiyle enflasyonun yükseldiği gerçeği ise, bu ifade ediliyorsa, şu durumda madem ki devamlı enflasyon oranının düşürülmesi gerektiğini, orta vadede %5'lere kadar böyle bir hedef enflasyon oranının var olması gerektiğini dile getiriyorlar. Düşürürler diye bekliyordum, madem sözlerinin arkasındalarsa. Ama maalesef baktık, bu sözlerinin de diğer sözlerinin gücü kadar zayıf olduğunu gördük. Ben açıklamasına baktım. Para kurulu ne söylemiş dedim. Maalesef bundan sonrasında da şöyle bir şey var. Satır arasında, satır sonunda hatta onu koymuş. Diyor ki orta vadeli %5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, siz de orada ekranda getirdiniz. Ulaşıncaya kadar politika faizi, bakın burası asıl önemli nokta. Güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir. Ha, bu demek ki önümüzdeki süreç itibariyle biz belki Nisan sonrasında bir sonraki kurul toplantısında tekrar faiz artırışı yapabiliriz şeyidir bu, işaretidir. En azından bundan şunu anlıyoruz. Bir tepki olarak hızlı bir şekilde dolar kuru bir yükselme meyili gösterdi. Belki o zamana yayılan beyanla, yani merak etmeyin arkası gelecek düşünmeyi değil, yükseltmeyi tavsiye şey yapıyoruz, hedefliyoruz noktası tekrar döviz kurunu 8-10 lira, 8-15 arasındaki dalgaya getirmiş oldu. Yani bakıyoruz zaten söylemek istediğimiz şey, söylediğimiz her şey aslında Merkez Bankası'nın açıkladığı, para kurumunun açıklamış olduğu şu beyanda gizli. Biz bunu açık söylüyoruz. Merkez Bankası bunu daha farklı üsluplu sözlerle ifade ediyor. Bakın ne diyor? Yine açıklamasının son ikinci paragrafında böylelikle yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır. Biz de bunu söylüyoruz zaten. Şu an uygun bir zemin yok. Neyin zemini yok? Ne istihdam artışı, ne üretim, ne de sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma imkanı yok şu verilerle diyoruz. Çünkü Türkiye'nin mevcut ekonomik gerçeği şu an, siyasi gerçeği de bir tabii bu böyle ifade edilebilir. Olağanüstü adı konmamış. Evet vardı, kaldırıldı. Adı konmamış bir olağanüstü hal koşullarını yaşıyor, sürecini yaşıyor Türkiye.
Evet. Hocam ben de şöyle söylüyorum. Türkiye'de bir Erdoğan hayal dünyası var, bir de gerçekler var. Gerçekler kısmına bakarsak şimdi sizin anlattıklarınız. O gerçeklerden bir tanesi de 128 milyar doların kasada olmaması. Ancak Erdoğan dünyasına bakarsak Türkiye ekonomide çağatlıyor, bütün dünyanın elinden tutuyor. Önümüzdeki bilmem kaç yıl içinde dünya liderlerinden bir tanesi olacak. Paramız da çok, her şeyde müdahale edebiliriz. Hele faize hepten karşıyız. Faizli bir yaşamı istemiyorum diyor. Ancak neredeyse söylediklerinin tamamen tersini uygulamaya, başka noktalarda olduğu gibi burada da devam ediyor. 128 milyar dolar konusuna da bir cevap vermiş değiller henüz.
Evet, yani uzun zaman yaşadığım, içinde bizzat tanıdığım, yani devlet yönetiminde tanıdığım önemli kişilerin de bulunduğu Avrasya coğrafyasında meşhur bir söz var. Hırsızlık yoktur, sadece eşyanın yer değiştirmesi vardır. Onun gibi bir iddia içerisindeler, söylem içerisindeler. Evet, o para var. Ha, sormayın nerede? Bugün orada, yarın öbür tarafta ama mevcudiyeti devam ediyor. Belki zihniyeti değişti. Olay bu.
Evet, bir de tabii bütün medya, bütün iletişim araçları kendi ellerinde olduğu için, hatta bu iletişim ve psikolojik harple alakalı ekipler kurdukları için toplumu nasıl yönlendirecekler, yaşadıkları günleri nasıl değerlendirip kendi lehlerine doğru çevirebilecekler? Hemen her konuda, hemen demeyeyim, her konuda kendi haklılıklarını nasıl ortaya koyacaklar? Bununla ilgili bütün argümanları kullanabiliyorlar. Televizyonlar, gazeteler, internet siteleri, billboardlar her yerde kullanıyorlar. Onun da verdiği güçle ve avantajla olay ne olursa olsun, yaşadıkları ne olursa olsun hepsinden haklı çıkmayı başarıyorlar, bu bir. Öbür taraftan da toplumun kendine göre nabzını yoklayarak yapılmaları gereken hareketler yapıyorlar. Bunlardan bir tanesi, eğer Zafer Bey şimdi hızlı bulabilirse, bu iftar sofrası meselesi. Bugün işte Ramazan 3. günündeyiz. Hemen ihmal etmedi. Daha geçmiş yıllardaki yaptığı gibi bir ailenin evine gitti ve bu ailenin evinde yer sofrasında yemek yeme pozu verdiler tabiri caizse. Sadece poz olduğu her halinden belli. Üç tane birbirine aynı benzeyen tepsiyi yere sermişler. Oradaki insanlar da çok hayatından memnun gözükmüyor. Yani bir an önce bu mesele bitse falan der gibiler. Böyle yani demek istediğim şuydu. Orada da bir sofrada bir poz vererek topluma işte biz halkın arasındayız pozu veriyorlar. Patates, soğan dağıtıyorlar. Hocam patates de soğan dağıtıyorlar ve bunu da bir maharetmiş gibi sergiliyorlar. Bakın şimdi bu, yani Erdoğan bir ailenin evine gidiyor. Neden yerde yiyorlar bu yemeği? Bu insanlar mesela istediklerini her şeyi veriyorlar. Eğer gerçekten bu insanların durumu yoksa onlara bir tane masa hediye etsinler, otursunlar beraber masa desinler. Ama yerde yemek yemenin topluma vereceği bir psikoloji var. Biz şimdi konuşuyoruz, bizi belki 10 bin, 20 bin, 50 bin, 100 bin insan seyredecek. Ama onlar Türkiye'deki 80 milyona kadar ulaşıp Erdoğan nasıl ihtiyaç sahibi birinin yanına gidiyor, onunla eşit seviyede oturuyor havası oluşturmaya çalışıyorlar. Böyle bir ekip sürekli duruyor. Bakın hatta burada birisi de işaretlemiş, ben de gördüm. Karşıdaki pencereye yansımış isimler var. Muhtemelen şu kameranın arkasında Erdoğan işte danışmanlar, korumalar, ekipler hepsi oraya serilmişler. Bu pozu bekliyorlar. Poz verdikten sonra tamam deyip gittiler. İhtimal böyle. Çünkü isteseler oraya sofraları kurarlar, donatabilirler. Ancak bu pozu vermek için sanki böyle bir dekor kurulmuş havası hissediyorum ben. İşin doğrusu. Yani demem o ki bir ekip topluma böyle mesajlar verip öbür ekip ekonomimiz iyi gidiyor deyip bütün tamamen gerçeklerden kopardılar. Siz gerçeklerden bahsediyorsunuz. Bakın bunlar da sanki başka bir gezegende yaşanan şeyler gibi diyorum ben.
Çok güzel bir yorum okudum dün akşam Twitter'da. Şöyle diyor, bakıyorum diyor, ha, evet aynen orada yazdığı gibi sofrada tek bir kişi yiyor. Bu da Türkiye'nin zaten özetiydi. Herkes iftar saati olmasına rağmen bekliyorken Sayın Cumhurbaşkanı'nın orada ağzını doldurmuş bir kere, yani şey, işe başlamış, yemeye başlamış. Cidden Türkiye'nin özeti. Bugün Türkiye'de maalesef bunu görüyoruz. Şimdi baktığımızda aslında önceki programlarda da ifade ettiğimiz bir şey vardı. Hep söylediğim, benim dile getirdiğim, belki Türkiye'nin de bu özeti, en önemli sorunu, konusu, yaşanılan, gelinen süreçte bunu teyit ediyor. İstikrarsız bir denge. Buna iktisatta aslında örümcek ağ teoremi deniyor. Bazen bakarsanız içten dışarıya, bazen bakarsanız dıştan içeriye doğru daralmaya yönelik bir şey olur. Büyüme olur, şişme olur veya küçülme olur. Bakın 1 milyon 200 veya 1 milyon 300 bin ton patatesten bahsediliyor. 1980'lerde ben unutmuyorum, unutmadım yani onu. O zaman da mercimek söz konusuydu. Televizyonun, devlet televizyonunda programlar yapılıyordu. İşte yeşil mercimeğin kullanım tarifleri veriliyordu. Çeşidi artırılması teşvik ediliyordu. Neden? Çünkü rekoltesi inanılmaz düzeyde artmış. Plansız bir üretim var. Dolayısıyla içten dışarıya doğru büyümüş. İstikrarsız dengedeki kastımız bu zaten. Ekonominin verimli kullanılamamış olması, ekonominin atıl bir büyümeyle çalıştırılıyor olması. Bakıyorsunuz 1 milyon 300 bin ton patates. Yani tarihte örneklerini gördük. Bakıyorsunuz Giffen paradoksu dediğimiz bir paradoks süreci var. Patatesin fiyatlarının arttığı bir dönemde tüketiminin de artıyor olması, İrlanda özelinde yaşanmış bir gerçek bu. Neyle ilişkili yalnız bu iktisadi olay? Kıtlıkla ilişkili, ambargo ile, ablukayla ilişkili. İngiltere ciddi anlamda ne yaptı? İrlanda'nın etrafını çevirdi. Hiçbir şekilde dışarıdan içeriye, içeriden dışarıya çıkışları müsaade etmedi. Dolayısıyla insanlar yaklaşık bir 7-10 yıllık süreç içerisinde ciddi anlamda açlık çektiler. Osmanlı'nın da buraya birkaç gemiyle yardım gönderdiği bilinen bir gerçek. İktisat tarihine bu şekilde geçti. Giffen paradoksu olarak geçti. Şimdi patates meselesi. Şimdi benzer noktaya gelmiş bir ülke 21. yüzyılda. Belki bundan bir ay öncesinde aya sert bir iniş yapmaktan bahsedilen bir süreçten buraya geldik. Yani bu aslında bir şekilde bizlerin söylemlerimizin ne kadar doğru olduğunu hadiselerin diliyle de teyit ediyor, gösteriyor. Bence insanların bunları dikkate alması lazım. Söylemlerden ziyade bunları dikkatle izleyip analiz etmesi lazım. Rasyonelite dediğimiz şey de buydu zaten.
Evet.
Tabii
Hocam maalesef
bir tarafta baktığımızda Türkiye gibi bir ülkenin Bir tarafında bunlar yaşanıyorken, halkın büyük bir kesiminde bu gerçeklikler yaşanıyorken, halkın bir kısmında da belki yine o kesimin içerisinde de sayabileceğimiz bir oranda Veblen etkisini de görüyoruz. Yani özenti tüketimi de görüyoruz.
Evet.
Türkiye'nin en büyük sıkıntılarından bir tanesi de bu. Hem üretimsizlik, hem plansızlık, hem de özenti tüketim. Baktığımızda şimdi Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamada karşımıza çıkıyor. Belki koşulların ağırlaşmasının neticesi ticari kredilerde ılımlı bir seyir gözlenirken diyor Merkez Bankası Para Kurulu, finansal koşullardaki sıkılaştırmaya rağmen bakın bireysel kredi büyümesinde yükseliş eğilimi devam ediyor diyor. Nasıl açıklanabilir bu?
Hocam, bu son zamanlarda pek çok konu böyle üzerinde düşünülmeden kamuoyunun karşısına çıkardıkları belli. Benim anladığım bir panik havasından dolayı böyle yapıyorlar. Merkez Bankası şimdi bir taraftan Erdoğan baskı yapıyor ki işte onu öyle dengede tutmaya çalışsın. Öbür taraftan gerçekler var, o Merkez Bankası Başkanı'nın olduğu yeri, kurumu koruyabilmesi, daha doğrusu iflas etmemesi, batmaması için, ayakta tutabilmesi için bazı çalışmalar yapması lazım. O yüzden böyle panik olarak hem ona iyi görünelim, hem aslında ekonomi iyiye gidiyormuş gibi gösterelim, ama öbür taraftan da gerçeklerden de kopamayız gibi böyle açıklamalar yapıyorlar. Bunu sadece Merkez Bankası'nın, şu sizin para politikası kurumunun dün yaptığı açıklamada görmüyoruz, bugün yaptığı açıklamada görmüyoruz. Aynı zamanda bakın, pandemi yaşanıyor değil mi? Türkiye şu anda dünyanın salgında orantısal olarak en fazla yayılan, hastalığın yayıldığı ülkelerden bir tanesi nüfusa oran olarak. Neden bunu yapıyorlar? Tamamen ekonomiyle bağlantılı olarak. Kasada para olmadığı için, o 128 milyar doları yedikleri için topluma destek veremiyorlar. Destek vermedikleri için de tam kapanmaya gidemiyorlar. Bunu da kurtarmak için, bunun paniğiyle de başka başka mı yapıyorlar? İşte diyorlar ki şunlar çıkabilir, bunlar çıkamaz. Toplu taşımayla gidebilirsin, kendi arabanla gidemezsin. Eğer şöyle bir durumun varsa çıkarsın, öbür türlü çıkamazsın. Birbirle örtüşmeyen, cümlenin sonu başka, başı başka olan bir açıklamada orada görüyoruz. Bu panik devam ede ede gidiyor. Katlana katlana gidiyor. Yani nereye kadar gidecek hocam bu? Yani Türkiye'nin kendi kaynakları ve kendi birikimleri bu ülkeye daha ne kadar bu ekonomi şartlarda taşıyabilecek?
Yani şöyle söyleyeyim, sürdürülemeyecek bir durum söz konusu. Neden bunu bu şekilde söyleyebiliyorum? Rahat, kendimden emin. Avrupa'nın belki de en genç ülkesi Kosova'ydı. Kosova'da gördü ki bazı şeyler keyfe keder gidiyor. Bazı şeyler keyfe mevni gidiyor, gelişiyor. Halk ciddi anlamda tepki gösterdi. Muhalefet partileri ciddi anlamda tepki gösterdi. Belki sürecin daha çok başında olmalarının bir etkisiyle oldu bu. Kosova'da bu sözünü ettiğimiz düzen hemen o refleksle, o tepkiyle değişti. Bakın, genç bir ülkeden bahsediyoruz. Geçmiş yok, geçmiş bir tarihi tecrübesi yok. Belki tarihinde ilk defa bağımsız bir ülke konumuna gelmiş. Arnavut nüfusu olmasına rağmen bir Arnavutlukla beraber bir devlet düşünmüyor. Bağımsız devlet. Şimdi burada devlet teamülleri çalıştığı bir şekilde olması gereken nokta temin edildi, gelindi oraya. Dolayısıyla keyfiyle tolerans yok. Elbette Türkiye'de de bunun bir şekilde ne olacağını, o sözünü ettiğimiz noktaya ulaşacağını söyleyebiliriz. Ben bunu neyle ilişkili görüyorum? Tabii mutlaka şu medya gücünün etkisi çok çok yadsınamaz. Önemli. Göz ardı edilemez bu. Halkın bir şekilde gerçekleri görmesi, gösterilmesi engelleniyor. En son az önce ifade ettiğiniz şeydeki gibi, örneklerdeki gibi 128 milyar dolar haklı bir soru. Vicdanlarda mâkes bulmasın diye ne yapıldı? Herhangi bir mahkeme sürecine başlamaya gerek kalmadan muaccel bir şekilde savcılık emriyle kolluk kuvvetlerine indirilmesi talimatı verildi. Mahkeme kararı yok bakın. Ve ana muhalefet partisinin il ve ilçe teşkilatlarının binalarındaki şeylerden bahsediyoruz. Afişlerden bahsediyoruz. Billboardlardan da değil. Anında müdahale var. Dolayısıyla Böyle bir kısıtı, sıkıntıyı giderecek bir medya çözümünün mutlaka geliştirilmesi lazım. Şimdi ben önemsiyorum. Bir önemsediğim nokta bu. Turkuaz Lab adlı bir çalışma var. Kutuplaşmayı azaltmak için stratejiler anlamında rapor hazırlamış, şey yapmıştı. Geçen yıl itibariyle kamuoyuyla paylaşmıştı. Türkiye'de kutuplaşmanın boyutları 2020 raporu Kasım ve Aralık ayları içerisinde 18 artı yaş nüfusunun yaklaşık 4006 kişiyle 29 il kentsel kırsal bölgelerinde yüz yüze görüşmelerle yapılmış bir çalışma bu. Şimdi baktığımızda gördüğümüz bir şey var. Yani Türkiye gibi bir ülkenin çok ciddi anlamda kemikleşmiş bir siyasi taraflaşmaya girdiğini gösteriyor bize. Yani bunu başta muhalefet olmak üzere iktidar bundan nemalanıyor. Evet, iktidarın ortağı diğer partiler de belki ortakları diğer partiler de nemalanıyor, faydalanıyor. En büyük görev muhalefet ve ana muhalefete düşüyor burada. Şu kemikleşmenin, şu sosyal mesafeden tutun, ahlaki üstünlük noktasına, mütekabiliyet haritasına kadar her birisi bize ciddi risklerden bahsediyor. Bunlar göz ardı edilemez. Şimdi baktığımızda burada en uzak hissedilen parti taraftarlarıyla sosyal mesafe yüzdeye bakın. Bu aynı zamanda Türk toplumunun vicdanını gösteriyor bize. Olaylara bakış tarzını gösteriyor veya mevcut halini gösteriyor.
Yani
Çocuğumun bu partinin
kopukluğu gösteriyor bize.
evet
Mes
yani
anlaşılan mesafeyi kesiyor.
çocuğumun o partinin taraftarlarından biriyle evlenmesi %74,9 karşı artık. A partisinden bir başka B partisinden birisiyle evlenmesine annesi babası müsaade etmiyor. Karşı bakıyor olay. Korkunç bir şey bu. Toplumun geldiği nokta bu. O partinin taraftarlarından biriyle iş yapmak. Bakın %72 istemem diyor. Karşı gördüğü bir partinin taraftarlarıyla iş yapmak anlayışı yok artık. Törpülenmiş, bitirilmiş, altına dinamit mi konmuş, patlatılmış mı ne derseniz deyin. Felaket bu. Tarafsız bir rapor. Önemli bir rapor. Benim kanımca. Çocuklarımın çocuklarıyla arkadaşlık etmesini %66,6'sı istemiyor ya toplumun bir başka partinin. Komşu olarak diyor yaşar mısınız? Ortalama %61'e yakın. Yani inanılmaz ve bunun şiddetini
Tarihin en yüksek seviyelerine doğru ilerliyor maalesef.
evet, en önemli noktalardan bir tanesi de şu. Bakın en uzak hissedilen parti taraftarlarına karşı ahlaki üstünlük oranlarına bu da ne kadar kemikleştiğini gösteriyor bize. Yani çok ciddi çalışılması lazım bunun üstünde. Onarıcı şekilde politikalarla, sosyal politikalarla çalışılması lazım. Diyor ki karşı taraftaki
Herhalde AKP'den beklemiyorsunuz böyle toplumu onaralım da insanlar mutlu, huzurlu, kardeşane yaşasınlar diye bir çalışma yapacaklarınıza
Muhakkak
inanıyorsunuz.
yani o türkülerle geldiler, o türkülerle oy aldılar. Geldiğimiz nokta bu. Kim bunu arzu eder? Bu
Çünkü
gelinen nokta işte Türkiye ekonomisinin de en büyük kırılgan noktası.
gündemin değişmesi gerekiyor. Gündemi değiştirmek için sürekli gerginliğin yüksek tutulması gerekiyor. Hem içeride hem dışarıda. İçeride gerginlik yüksek tutulacak ki bizim bakın düşmanlarımız var Türkiye'nin iyiliğini istemiyorlar. Bunlar ülkede yıkıcılar demek lazım. Dışarıdan zaten dış güçler hep zaten Türkiye'nin üzerinde. Onlar sürekli Türkiye batsın bitsin istiyorlar. Bir de onlara karşı mücadele etmesi lazım. Ama kimse 128 milyar nerede diye sormasın. Evet hocam.
Evet, şuradaki şu tablonun en önemli noktalarından bir tanesi üst taraftaki kendi taraftar kısmı, alt tarafta karşı tarafla alakalı düşüncesini gösteriyor. Kendi taraftarlarındakini vatansever görüyor, partiler ülkenin yararına çalışıyor görünüyor, onurlu görüyor, açık fikirli ve zeki, cömert görüyor. En güzel hasletler bizim partideki insanlarda diyor. Bakış açısı bu. Diğer tarafa baktığımızda karşı cepheye ise diyor ki kibirliler, bağnazlar, zalimler, benciller, ülkeyi tehdit eden odaklar diyor. İkiyüzlüler diyor.
Bunlar
Ya
Erdoğan'ın lafları hocam. Bunlar Erdoğan'ın lafları.
evet, yani bu tarafı ciddi anlamda ele alıp iyileştirecek politikaları, tedavi edecek politikaları koymak lazım. Belki koronadan sonra en önemli gündemin Türkiye'nin bu olması lazım. İktisadi politikaların çalışması için de bunların düzeltilmesi lazım.
Ben size Türkiye'nin en önemli gündemini söyleyeyim mi? 128 milyar doları iç edenler şimdi gündemi Kanal İstanbul'a çevirdiler. Oradan da kaç 10 milyar dolar gidecek, bir kimlerin cebine gidecek bilmiyoruz. Şimdi gündem bu. Siz diyorsunuz ki insanlar mutlu, huzurlu, kardeşane yaşasınlar. Onların öyle bir gündemi yok. Gündemi siz ne derseniz deyin, biz bir de şimdi Kanal İstanbul yapacağız diyorlar daha doğrusu. Onun neler olup biteceğini, Kanal İstanbul'un Türkiye'ye neler getirip neler Türkiye'den götüreceğini isterseniz siz anlatın hocam.
Ya ben önceki programda da söyledim. Benim işim bir felaket senaryosu. Olmaması gereken en önemli karşımızdaki konulardan bir tanesi. Maalesef sözünü ettiğimiz bu raporda da destek anlamında her iki iktidar partisi ve diğer partinin koalisyon partisinin %60'lar seviyesinde bu projeye destek verdiğini görüyoruz. Diğerleri %12'lerde kalmış olsa bile şimdi şöyle şundan bahsedeyim ben isterseniz. Ben TÜİK'in istatistik veri portalına girdim ve bazı araştırmalar yaptım. Nüfusa dayalı araştırmalar yaptım. Şimdi orada çıkan bazı gerçeklikler var. Şimdi net rakam deniyor ki Türkiye'nin 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle ikamet eden nüfus adrese dayalı analiz yaptığımızda yaklaşık 84 milyon, 83 milyon 600 bin tutarında, kişi tutarında 84 milyon diyelim. Bakın ben bunu rahatlıkla şunu ifade edecek noktaya getirebilirim. Aslında Türkiye'nin nüfusu 84 milyon değil, 90 milyon nüfusu var Türkiye'nin. Nasıl
Nasıl yani?
söyleyebilirim bunu?
Hı.
Nasıl söyleyebilirim bunu? Yine TÜİK'in aynı portalında bu sözünü ettiğimiz nüfusla alakalı paylaşımlar yapıldıktan sonra ifade edilmiş dipnotta bir paragraf var. Deniyor ki yabancı uyruklu nüfus kapsamında referans tarihinde geçerli ikamet veya çalışma iznine sahip kişiler, uluslararası koruma kimlik belgesi gibi ikamet izni yerine geçen kimlik belgesi olan ve referans tarihinde geçerli adres beyanı olan kişiler ve izinle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmış referans tarihinde geçerli adres beyanı olan mavi kart hamili kişiler değerlendirilmiştir. Sadece bu nüfusun içerisinde. Ya kurs, turizm, bilimsel araştırma ve benzeri nedenlerle 3 aydan kısa süreli vize veya ikamet iznine sahip yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyelili nüfusa dahil değildir deniyor.
Zaten
Yani
4,5
4,5
Suriyeli
milyon
var.
bildiğimiz yani 4,5 milyon bildiğimiz Suriyeli vardı. Dahil edin 84 milyonun üzerine ne yaptı? 88,5.
88,5.
En az 1,5 milyon da diğer ülkelerden gelmiş nüfus var, çalışan nüfus var. Toplamda baktığınızda 90 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. Gerçekte. Aslında görünen rakamlar bizim için zaten verimsiz bir ekonomi işaret ediyorken bu kadar bir kaçak, bu kadar sızıntı yüksek oranın Türkiye ekonomisinin nasıl elle yani kolay kolay düzeltilemeyeceğini, hele hele mevcut iktidar düşüncesiyle düzeltilemeyeceğini çok net bize gösteriyor. Şimdi burada Kanal İstanbul'a gelecek olursa hemen net vereceğim bir başka örnek var. Şimdi Türkiye nüfusu böyle, Türkiye nüfusunu kilometre kareye düşen insan sayısı itibariyle baktığımızda ortalamaya toplamda 109 kişi çıkıyor karşımıza. Peki İstanbul özelinde bu kaç kişi oluyor? İstanbul nüfusunu da bu arada 15 milyon 500 bine yuvarlak yaklaşık hesap geldiğini görüyoruz bu raporda İstanbul'da kilometre kareye düşen insan sayısı 2976 kişi. Metin Bey, 2976 kişi. Kanal İstanbul gibi bir projeyi velev ki çalıştırmış olsalar, inşa etmiş olsalar, bunu yapmış olsalar İstanbul'un nüfusu kısa bir süre içerisinde ikiye katlanacak demektir. Dolayısıyla kilometre kareye düşen insan sayısının en az 6500 kişiye yükseleceğini gösteriyor bu. Bunun su kaynağını, bunun yeme içme insani ihtiyaçlarını karşılayacak o havzada nasıl bir ekonomi gerçeğiyle çalıştırabileceklerini de bu zamana kadar maalesef anlatmadılar. Anlatılmadı bu. Görmedik böyle bir şeyi. Dolayısıyla
hocam,
çok ciddi bir felaket.
Bu söylediğiniz konuyu biraz somutlaştıralım. Türkiye aslında toprakları geniş ve yeterince şu anda bulunan insanları 80 milyon da olsa 90 milyon da olsa kaldırabilecek bir ülke.
100 milyonu kaldırabilir.
Evet, fakat burada düzgün bir demografik planlama yapılması gerekiyor. Yani insanlar ülkeye homojen olarak yayılabilseler, işte 5 milyonluk şehirler oluşsa doğuda, güneydoğuda, batıda, İç Anadolu'da, Ege'de ve ona göre ticaret, ekonomi gelişmiş olsa, herkesi bir yere yığmaya çalışıp oradaki dengeyi bozmamaya çalışsanız aslında Türkiye çok daha fazla ekonomisini geliştirebilir, rahat bir şekilde insanların yaşadığı ülke olabilir. Bakın sizin yaşadığınız ülke Almanya. Toprakları Türkiye'den bildiğim kadarıyla bir miktar daha küçük. Nüfusu
üçte biri, yakın. Üçte biri kadar.
Üçte biri kadar. Küçük olmasın.
Aynı nüfus. Küçük. 84 milyon. Evet.
Ama bakın kuzeyde Münih,
Hamburg. Münih güneyde.
Hamburg'un hemen yanında Türklerin çok yaşadığı yer neresiydi hocam?
Frankfurt var, Mannheim var, Köln var.
Frankfurt, Mannheim işte aşağıda, Stuttgart var biraz da aşağıda ama hepsine bakın böyle. Üçer dörder milyonluk insanların yaşadığı en kalabalık olan şehirlerden bir tanesi. Belki 4 milyon, 4,5 milyon. Bütün ülkeye
evet,
bir...
Yani Berlin o kadar yaklaşık.
Evet, Berlin demeye çalışıyordum ben de. Kuzeyde Berlin var. Ve bu şekilde insanları ülkeye yaymışlar, ticareti yaymışlar, fabrikaları yaymışlar. İşte Mercedes'in fabrikası yanlış bilmiyorsam Stuttgart'ta, öteki ilaç fabrikasınınki Berlin'de, öteki Dortmund'da, biri Düsseldorf'ta vesaire. Neyse bu şekilde bir yayılma olmuş ve ülke toplu halde bütün toprakların her yeriyle beraber kalkınmış. Ama bugün bakarsanız 80 milyon insan yaşamasına rağmen yemyeşil bir ülkeden bahsediyoruz. Şehirler öyle. Hala ağaçlarla dolu. İnsanlar öyle koca koca binalarda, apartmanlarda yaşamak yerine daha insani şartlarda yaşıyorlar. Demek ki yapılabiliyormuş. Fakat biz ne yapıyoruz? O koskocaman güzel ülkeyi, herkesi bir yere yığmaya çalış. Koskocaman dev apartmanlar yap. Onların arasında gece kondularda yaşa. Yani anlaşılır, izah edebilir.
Metin Bey, Türkiye'deki şehirleşme oranı şu an %93. Yine aynı raporda yazılan değer bu. %93 şehirleşme var. Yani Türkiye nüfusunun %93'ü kırsal kesimde değil, şehirlerde yaşıyor demek. Bunun ne kadar sağlıklı olduğunu az buçuk düşünenler anlayacaktır, takdir edecektir. Bu sürdürülemez bir sonuç, gelinen nokta. O peki anlamda çok büyük sıkıntılar taşıyor.
Maalesef. Yani iyi giden bir şey söylemek istiyoruz şu programda da ama önümüze de çıkmıyor, gelişme de görmüyoruz. Yani sevindiğimiz şey, bakın iki gündür tek sevindiğimiz şey Ahmet Altan çıktı. Ahmet Altan niye orada, neden bu kadar uzun süre orada hapishanede yaşadı? Diğer insanları tutmaya devam ediyorlar. Onların acısı bir tarafta duruyor ama hiç olmasa işte sahildeki bir deniz yıldızı gibi bir kişi kurtuldu diye şu anda Türkiye'de tek sevinebildiğimiz o. Başka da bir şey yok. Bütün yaşananlar ortada, her şeyi görüyorsunuz. Hocam bir de Kanal İstanbul'la alakalı böyle Çinlilerle bir yakınlaşmalar var. Çin'den gelecek paralar var. Türkiye görünen o ki sıcak paraya muhtaç durumda. Amerika ile ilişkileri bir yükseltiyor, bir alçaltıyor. Avrupa ile ilişkileri kendi tehdit unsurları içinde kurmaya devam ediyor Erdoğan. Para bulmak için anladığımız kadarıyla biraz Çin'e yanaşıyor gibi. O sizce bir sonuç olur mu? Ekonomiyi böyle rahatlatmak için Çin paralar verir mi Türkiye'ye? Verirse karşılığında ne alır? Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yani Çin'in özellikle rotasında diyelim, ana rotasında Türkiye var. Çin'in bu gerçeğini görmek lazım. Ona göre de davranmak lazım.
Ne demek yani bu hocam?
Şöyle söyleyelim, Tarihi İpek Yolu'nun canlandırılması bir projesi söz konusu. Çıkış mahreci bu. Yani diyorlar ki biz gayet masum, gayet şey anlamında, ekonomik gelişme anlamında, kalkınma anlamında, bölge ülkelerini de dikkate alacak, onları da kalkındıracak, yine tarihi zenginliği sağlayacak, getirecek ülkelere İpek yolunu modelleştirmiş bir tarzda çalıştıracağız. Bunun için de ekrana da getirdiniz, yaklaşık 4 ile 8 trilyon dolarlık bir yatırımı düşünüyoruz. Bunun karasal boyutu var, bunun deniz yolları üzerinden boyutu var. Bunu tamamen dikkate aldığımızda, baktığımızda Türkiye'nin bu ana eksen üzerinde taşıyıcı ülke olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Zaten Avrasya projesinin önemli ayağı Türkiye. Bunu göz ardı etmek mümkün değil. Bu Boğazaltı bağlantının Kars, Bakü, Tiflis demiryolunun yine aynı şekilde benzer inşaat sürecinin bütün her birisinin finansmanında veya geleceğiyle alakalı eklemlendirilmesinde, projelere eklemlendirilmesinde bir hedef var mutlaka. Çin bazı ülkeler için çok ciddi iştahlı davranıyor. Bazı ülkeler içinse alabildiğine zamana yayarak ürkütmeden sanki ateşi kısık bir şekilde kazanı kaynatır gibi koşulların olgunlaşmasını bekleyecek şekilde belki bilemiyorum alttan bu anlamda faaliyet olur yapılmış mıdır Türkiye özelinde incelemek lazım, bakmak lazım. Bunun Orta Asya kısmında ben bunların önemli politikalarını gördüm, örneklerini gördüm. Bundan dolayıdır ki zaten Kazakistan örneğinde Almatı başkentti Sovyetler Birliği zamanında. Almatı'nın başkentliği hemen Çin sınırına çok yakın bir mesafede. Büyük bir şehir olmasına rağmen, altyapısı iyi gelişmiş olmasına rağmen Çin etkisinin olumsuzluğu düşünülerek sıfırdan
Astana.
başkent kurdular adeta. Astana'yı inşa ettiler. Eksi 40-45 derece hava soğukluğunun, iklim şartlarının ağırlığı söz konusuyken bile devlet kademesinin günübirlik uçakla gidip gelip ancak işlerini o şekilde kotardığı bir ülkeden bahsediyoruz. Sınırındaki başkentini ülkenin ortasına taşıdı. Neye rağmen bu? Karşılıklı saldırmazlık anlaşmaları yapılmış olmasına rağmen çok ilerisi öngörülerek Rusya'yı da yana alacak şekilde ortak projeler, anlaşmalar yapılmasına rağmen, Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olunmuş olmasına rağmen, maalesef Çin gibi bir devasa ekonomiye veya siyasi bir deve, ejderhaya Rusya dahi aynı tepkiyi vermek zorunda kaldı. Sovyetler Birliği zamanında ciddi anlamda karşısında durduğu birçok şeyde, noktada sadece ve sadece onun bu anlamdaki iştahını dizginlemek adına, yanına da çekme adına, yumuşatma adına Çin'le birlikteliği tercih etti Rusya Federasyonu. Bugün baktığımızda ben hiç unutmadığım bir, unutamayacağım bir hatıram paylaşmak isterim bu arada gelmişken sözü.
Buyurun hocam, buyurun.
Sözü gösterdiğiniz az önceki haritadaki gibi dünyaya bakın çalışanın transferinden bahsediliyor. Bu sözünü ettiğimiz hem deniz aşırı hem karadaki Avrasya doğusundan batısına kadar, ta Londra'ya kadar uzanan bir kuşaktan bahsediyoruz. Rusya'nın içerisinden yürüyen nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgeler bu. Aynı zamanda bir nüfus hareketinden bahsediyoruz. Yıl 1996'ydı. Moskova Devlet Üniversitesi'nde kütüphanesindeydim. Bir şey araştırıyordum o arada. Bir kaynağa denk geldim. Devlet kaynağına denk geldim. Bunu daha sonra çok aramama rağmen bir türlü ulaşamadığım bir kaynaktır bu aynı zamanda. Belli tarihler verilerek, bakın belli tarihler verilerek Çin nüfusunun 600 milyon kişi kadar azalacağından bahsediliyor. 600 milyon. Yani bütün bölgedeki ülkeleri toplasanız, Orta Asya, Rusya Federasyonu dahil Avrupa'ya kadar bütün ülkelerin nüfusunu toplasanız bu rakamı elde edemezsiniz. 600 milyon insanın Çin'in sınırlarının dışına taşınmasından bahsediliyor. Böylesine muazzam bir proje var Çin defterinde, envanterinde. Bunu kademe kademe, step by step çalıştırıyor
O
devlet
zaman
adli.
konuyu şöyle mi alacağız? Erdoğan'ın da bir şekilde paraya ihtiyacı var. Zaten
Muhakkak.
para olduktan
Muhakkak.
sonra hani öyle çok değermiş vesairedir kısımları zaten çok ilgilenmiyorlar gördüğüm kadarıyla. Onlar da
Evet.
bunu biraz biliyorlar. Gelip burada yani Dışişleri Bakanı'nın gelip Ankara'da Erdoğan'la çak yapmasının aslında herkesin kendine göre planının bir parçası olduğu görünüyor, değil mi?
Muhakkak. Yani geçen bir programda da bir akademisyen arkadaşımın paylaştığı bir bilgi vardı. Doğrudur. Çin ülkesine göre, muhatabına göre strateji geliştiriyor. Maalesef Türkiye şu an en riskli dediğimiz, en kırılgan ekonomi ülkeler grubunda. Ona göre bir muhatap sistem geliştirilmiş. Ona göre bir projeksiyon çalıştırılır noktaya geliyor. Bunun Türkiye için hayır alamet olmayacağını çok kesin söyleyebiliriz. Bunun ucunda
Evet.
da sözünü ettiğimiz gibi de büyük büyük rakamlar, o sözünü ettiğimiz 128 milyar dolar gibi bir rakam yok. Onu da anti parantez ifade edelim.
Yok derken çok daha fazlasından mı bahsediyoruz?
Çok daha düşüğünden, azından. Çin öyle kolay para vermez. Ha,
Ha yani
4 milyar, 4
yani
trilyonla 8 trilyonluk bir proje, devasa küresel projeden bahsediliyor ama bunun içerisinde sabit sermaye yatırımlarıdır bunlar. Öyle keş para verilmez yani kesinlikle.
peki
Ve
hocam
çok
şimdi
dikkatli. Evet.
Erdoğan hükümetinin biliyoruz ki ekonomik olarak para girdisi sağlayabilmesi için ülkedeki satamayacağı değer, menkul, gayrimenkul bunlar yok. Yani her şeyi verebilirler. Boğazlardaki işte Katar varlıklarını biliyoruz. Hatta işte Kanal İstanbul yapacağız diyorlar. Kanal İstanbul'daki Katar varlıklarını biliyoruz. Karadeniz kıyılarının yaylalarının pek çok yerinin satıldığını biliyoruz. Devletin önemli kurumlarının özelleştirme adı ile çok değerli kritik noktalarının dünyanın değişik ülkelerinde özellikle nedense bilmiyorum özellikle Katarlılara satıldığını görüyoruz. Bir şekilde bunlardan bir para girişi oluyor tabii Türkiye'ye. Hatta artık öyle nasıl bir aralarında ilişki olduysa siz de hatırlarsınız daha çok değil 2 sene öncesinde Katar şeyhi Erdoğan'a 500 milyon dolar değerinde olan bir uçağı hediye etti. Nasıl bir artık ortalıkta paralar dolaşıyorsa. Şimdi Türkiye'nin bulunduğu ekonomik çıkmazı göz önünde bulundurursak, buradan kurtulabilmek için eğer dünyanın bir yerinden bir para bulabilirse Erdoğan, Türkiye'nin başka değerlerini, insan için çok kutsal olacak şeyleri rahatlıkla gözden çıkarabileceğini düşünüyor musunuz?
Yani anlattığınız şeyler benim hafızamda bir vetireyi de gözümün önüne getirdi, canlandırdı. İzleyiciler de mutlaka hatırlayacaklardır bunu. Karadeniz semasında Afrika'nın hani balta girmemiş ormanları derler ya veya Amazon'un balta girmemiş ormanları öyle tanımlanabilecek ormanı bol bir mevki. Helikopter nezdinde Katar Şeyhine gösteriliyor ve Katar Şeyhi o alanı beğeniyor ve çok kısa bir süre sonra Trabzon'a yakın bir bölge orada yangın çıkıyor. O sözünü ettiğimiz alanlar açılıyor, imara açılıyor, hazır hale getiriliyor. Yani olmayacak bir şey kalmadı şu an. Yani her bir şey düşünebilirseniz ne geliyorsa aklınıza bunu yapabilecek bir aymazlık var, açlık var. Ha, bu illaki ebediyen böyle olacak veya ne diyelim ucu belli olmayan bir tarihe kadar mı böyle olacak? Hayır, az önce Kosova örneğini verdim. Kesinlikle öyle olacağını zannetmiyorum. Her bir şeyin bu tarz iştahs veya ne diyelim ona
Hırsın.
hırsın bir bitim noktası var veya durdurulma noktası var. Ona da şahit olacağız diye düşünüyorum.
Evet, yani Türkiye bir şekilde kırıntılar bile olsa demokrasisini yaşayan bir ülke. Eğer bir şekilde muhalefet biraz daha toparlayıp kendine gelebilirse ve o muhalefetini de artık tak dediği bir nokta olursa artık onu da bekliyoruz hep beraber. Yani bakın şimdi Kılıçdaroğlu'yla alakalı fezleke hazırlıyorlar. Belki de Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığını kaldıracaklar. Arkasından da Gergerlioğlu gibi, Gergerlioğlu hapse giren 2 hafta oldu. Üzerine örtüyorlar, unutturuyorlar. Gergerlioğlu gibi belki de hapse atacaklar. Ancak hala işte muhalefet kendi içinde böyle kavgalar, dövüşler devam edip gidiyor. Yani ülke adına böyle ümitle ümitsizlik arasında gidip geliyoruz hocam. İnşallah iyi olur diyelim.
İnşallah.
Pekala, sonrasında da bu 128 milyar doları sizle konuşurken demin elimde kalemle bir çarpmaya çalıştım. TL olarak ne kadar yapıyor diye bulamadım. Programdan sonra bir hesap bilgisayardan falan bir hesap makinesine yazayım da kaç TL oluyormuş onu bulmaya çalışayım.
Yani yaklaşık Türkiye bütçesi kadar bir rakama tekabül ediyor. Yani bir yılda Türkiye devletinin ilgili iktidar kurumlarının kamu namına, kamu yararına harcayacağı tutar kadar bir meblağdan bahsediyoruz.
Ne paraymış be. Peki.
Ben
Görüşmek üzere hocam. Çok teşekkürler. Nöbetçi
teşekkür
Editör'den
ederim.
sevgili seyirciler. Bugünlük bu kadar. Türkiye'de artık neye sevineceğiz, neye üzüleceğiz karışmış durumdayız. Ahmet Altan'ın çıkmasına sevindik. Ancak Hidayet Karaca gibi, Mustafa Ünal gibi pek çok gazetecinin hala hapiste olduğu gerçekleri var. Bunlarla ilgili de içimiz yanıyor. İnşallah bir an önce onlar da özgürlüklerine, ailelerine kavuşurlar diyelim. Ve nöbetçi editörü bugünlük burada tamamlayalım. Yarın yine aynı saatte Abdülhamit Bilici nöbetçi editörü sizlerle birlikte olacak. Biz de programımızı ayarlamaya çalışıp Amerika'dan ve dünyadan gündemlerle yarın Adem Yavuz Arslan'la birlikte Okyanus Ötesi programında karşınızda olmaya çalışacağız diyelim ve hoşçakalın.